Ayrım 7.
Two New Sciences'da Galileo, deneyin serbest düşen cisimlerin ivmelerinin yukarıda yorumlanan mantığa uygun davrandığından emin olmak için yaptığını söyler. Drake çevirisi sayfa 169. Burada söz konusu olan yorum, ortalama hız teoreminin bir kanıtıdır. Bununla beraber Galileo'nun notları üzerine bir çalışmasında Stillman Drake, onun 1603 ya da 1604 yılında eğik düzlemde yuvarlanan bir topla deneyler yaptığını, deneyden önce de yasalardan hiç kuşku duymadığını ileri sürmüştür. Drake 1978 sayfa 84-90. Olayın aslında ne olursa olsun burada anlatacağımız deney, kesin biçimi bulunmaya çalışılsa da bir yasanın varlığının baştan kabulünü gerektirir. Galileo'nun bir hareket yasasının biçimini deneyle bulması. Galileo, hareketle ilgili matematiksel çalışmayla deneysel çalışmayı titizlikle birbirinden ayırır. Galileo şöyle diyor: herkes rastgele bir hareket biçimi tasarlayıp sonra da onun özelliklerini tartışabilir. Biz gerçek doğada olduğu gibi ivmeyle düşen bir kütle tasarlamaya karar verdik. İnancımız ki hep böyle yaparız, deneysel yolla kanıtladığımız özelliklerle uyumlu görünen deney sonuçlarını onaylar. Dikkat edilmesi gereken ilk şey, kütlelerin düşmeye yavaş başlamaları ve hızlarını giderek artırmalarıdır. Yani düşüşün ivmeli olmasıdır. Ağır bir top yumuşak bir zemine gittikçe daha yüksekten düşürülerek kolayca denenebilir bu. Top ne kadar yüksekten düşerse zeminde ona orantılı bir çukur açar. Ama serbest düşme sırasında bir kütlenin hareketini kesin olarak gözlemlemek ve ölçmek çok zordu. Galileo bu zorluğu hareketi bir eğik düzleme taşıyarak ve böylece onu yer çekiminden daha küçük bir ivme altında inceleyerek aştı. Ortalama hız teoremine göre alınan yol bu sırada harcanan zamanın karesiyle orantılıydı. Yasayla ilgili düşüncelerini ister bu teoremden isterse ilk deneylerden türetmiş olsun Galileo, alınan yolların oranını harcanan zamanların oranıyla karşılaştırmaya girişti. Deneyde oluk açılıp cilalandıktan sonra parşömenle kaplanan bir kalas kullanılıyordu. Kalas eğik olarak yerleştirildikten sonra oluk üzerinden bronz bir top yuvarlanacaktı. Deneyin ilk bölümünde böyle bir dizi deneme için beklenen değişme miktarları, iniş için harcanan zaman kronometre niyetine nabız tutularak ölçüldü. Belirli bir yükseklikten iniş için harcanan zaman hemen hemen aynı kalıyordu. Sabit ivmeli hareket için uzaklık ile zaman arasında kurulan kuramsal ilişki, top kalas uzunluğunun dörtte birinden sonra yarısından, üçte ikisinden vesaire yuvarlanarak ve her iniş için harcanan zaman ölçülerek sınandı. Gerçekten de top, kalas boyunun dörtte birine erişmek için tamamından inmek için gereken zamanın yarısını kullandı. Hangi uzaklık seçilirse seçilsin, yüzlerce kez tekrarlanan deneyler sonunda alınan yollar arasındaki ilişkinin harcanan zamanların kareler arasındaki ilişkiye benzediği görüldü. Deneylerin son bölümünde zaman, çok büyük bir teknenin dibine yerleştirilen ince bir tüpten akan suyun ağırlığıyla ölçüldü. Bu tekne öylesine büyüktü ki, akan su tüpteki basınçta hissedilir bir değişiklik yapmıyor, böylece suyun akış hızı sabit kalıyordu. T. Settle 1961 yılında Galileo'nun yöntemine olabildiğince sadık kalarak bu deneyi tekrarladı. Böylece aynı sonuçları daha mükemmel olarak yeniden elde etmekle kalmadı, Galileo'nun deneylerinin hayal ürünü olduğuna dair bir zamanla geçerli olan görüşe de son verdi. Hareket biliminde daha sonraki gelişmeler. Ne var ki Galileo'nun araştırmalarında iki soru yanıtlanmadan kalmıştı. Kütleler niçin sabit ivmeyle düşerler? Yeryüzünde geçerli olan hareket yasaları yıldızlar ve gezegenler de içinde olmak üzere evrendeki her kütleye uygulanabilir mi? Newton'un bu sorulardan bazılarına verdiği yanıtlarla bilim adamları 20. yüzyılın başlarına kadar yetinmişlerdi. Kepler'den sonra Newton, evrende iki kütlenin merkezi arasında birbirini etkileyen kuvvetlerin var olabileceğini düşündü. Bunlar açıklanmayan bir etkinin, yani kütlesel çekimin sonucuydu. Newton, temel ilki olarak kütlesel çekim yasasını önerdi. Bu yasaya göre herhangi iki kütle arasındaki çekim kuvveti kütlelerin çarpımıyla doğru orantılı, aralarındaki uzaklığın karesiyle ters orantılıdır. Yeryüzünde bir kütlenin düşmesinde olduğu gibi çok küçük uzaklıklar söz konusuysa bu kuvvet hemen hemen sabit kalır ve böylece Galileo'nun incelediği sabit ivmeli hareket ortaya çıkar. Kütle çekim yasası ayın dünya, gezegenlerin güneş etrafında neden döndüğünü açıklıyordu. Bu kütleler çekim kuvveti olmasa yörüngelerine teğet bir doğru boyunca hareket edeceklerdi. Ama onlar bir çekim kuvvetinden etkilendiklerinden etrafında dönecek biçimde ağır kütleye doğru sürükleniyorlardı. Kısacası sürekli olarak düşüyorlardı. Yörüngesel hareket, doğrusal hareketle sürekli düşmenin bir kütlede dengelenmiş bir karışımıydı. Bu yasa, gökyüzünde saptadığımız daireye benzer yörüngesel hareketleri pek çok durumda açıklar. Aynı yasalar yeryüzünde olduğu gibi yıldızlar arasında da geçerlidir. Mertonlularca matematiksel analizlere başlatılan ve Galileo tarafından deneysel olarak gösterilen hareket yasaları gerçek dünyaya uygundu. Galileo'dan sonraki yüzyıllarda dikkat ve titizlikle daha saf kavramların tanımlanmasına ve daha gelişkin matematiksel yöntemlerin hazırlanmasına girişildi. Enerji ile momentum arasına ayrım kondu ve temel araştırma yöntemi olarak cebir geometrinin yerini aldı. Bu gelişmeler çok daha karmaşık hareketleri ve çok daha gelişkin yapıları matematiksel olarak ele almamıza olanak sağladı. Mekanik kanunlarının doğaya uygunluğunu sınamak üzere çok daha gelişmiş makineler, örneğin Atwood makinesi ancak 19. yüzyılda geliştirildi. Galileo'nun deneyinde düşüncede geliştirilen bir kavramsal sistemin gerçek dünyaya uygunluğunun deneyle sınanmasının çok saf bir örneğini görürüz. Bu deneyin mantığını yalnızca tüme varımla ya da deneme yanılma yöntemiyle açıklamak olanaklı değildi. 7. Robert Boyle. Hava akışının ölçülmesi. Robert Boyle 1627'de İrlanda'da Lismore'da dünyaya geldi. 14 kişilik bir ailenin en küçük oğlu olmasına karşın bolluk bereket içinde büyüdü. Babası ilk Cork kontuydu. Robert Boyle'un annesi kontun ikinci karısıydı. Soylular arasında adet olduğu üzere 8 yaşındayken Eton'a yatılı okula gönderildi. 4 yıl Eton'da kaldıktan sonra Cenova'ya giderek kendisini bütünüyle matematiğe kaptırdı. Cenova'da kendini iyiden iyiye bilime adamıştı. Bir akşam gümbürtüyle düşen yıldırım merakını uyandırdı. Yıldırım neden kendisine çarpmamıştı? Tanrı'nın onu özel bir görev için ayırdığı düşüncesine kapıldı. O günlerde doğa dininin güçlü olduğu hesaba katılırsa, Tanrı'nın büyüklüğünü, doğanın sırlarını çözerek göstermeye çalışılmasında şaşılacak bir şey yoktu. Boyle Cenova'dan İtalya'ya geçti, Floransa'da bir süre kaldı. Orada Galileo'nun çalışmalarıyla ilgilendi. İç savaş onu İngiltere'ye dönmeye zorladı. Kral yanlısı olması beklenebilirdi ama çeşitli nedenlerden ötürü parlamento sempatizanı oldu. Bu onu Samuel Hartlib ile tanıştırdı. Hartlib, Boyle'u tıp çalışmaya özendirdi. Kimyaya ilgisi ilaçlar hazırlamaya çalıştığı bu dönemde başladı. 1656'da Oxford'da üniversite kolejine bitişik, şimdi gülünç Shelley abidesine sahip olmakla övünen siteye yerleşti. Burada doğanın tanecikli yapısının ve mekanik kuramının deneysel kanıtını güçlendirmeye çalıştı. Zamanın önde gelen matematikçileri Wallis ve Ward'la dost oldu. Belki daha da önemlidir, mekanik doğa kuramının felsefi temellerini geliştiren John Locke ve Chris Curgin çevresine girdi. Bu döneme ait bilimsel etkinliklerini 1666'da yayınlanan ünlü çalışması The Origin of Forms and Qualities'te topladı. Restorasyondan sonra Royal Society'nin kurulmasında çok aktif bir görev üstlendiği için Londra'ya hareket etti. Dünyaya karşı sofuca yaklaşımı onu dini propaganda yapan birçok projenin içerisine soktu. Bilimsel uğraşının her aşamasında küçük eğlendirici denemeler yazdı. Kişisel aşkla dini görevler arasındaki çelişkiyi konu alan İngilizce ilk tarihsel romanlardan biri sayılan The Martyrdom of Theodore'yi yazmaya koyuldu. 1691'de Londra'da öldü. Boyle'dan önce gazlar üzerine çalışmalar. 17. yüzyılda hava ile ilgili çalışmaları kışkırtan düşünce boşluğun doğası ve hatta olanaklı olup olmadığıydı. Ortodoks düşünüşün gerçek bir boşluğun fiziksel olarak olanaklı olduğunu reddetti. Çünkü doğa boşluğu sevmezdi. Oysa Torricelli boşluğun olanaklı olduğunu göstermişti. Torricelli, cıva dolu bir tüpü ters çevirip sıvı dolu bir kaba daldırdığında cıvanın bir miktar boşalıp tüpün üst kısmında boşluk bıraktığını göstermişti. Neden bu yapay veya üretilmiş boşluk doğada bulunmuyordu? Boşluğun mümkün olduğuna inananlar, hele Torricelli'nin kanıtından sonra boş hacimlerin neden doğmak zorunda olduğunu, boşluğun neden geçici ve nadir olduğunu açıklamak durumundaydılar. Boyle'a göre havanın muazzam yayılma gücü boşluğu dolduruyordu. Problemin deneysel araştırılması von Gruch tarafından başlatılmıştı. Von Gruch birbirine dikkatle tutturulmuş iki pirinç yarım küre yaptı. Yarım küreler bir grup atın koşumlarına bağlanmıştı. Kaynar su buharıyla yarım küre çiftinin içindeki hava boşaltılmıştı. Şimdi zıt yönde duran atlar havası boşaltılmış pirinç topu çekip ayırmaya çalıştılar. Ama nafile. Dış basınç yani açık hava basıncı yarımları bir arada tutmuştu. Ancak havanın yayılma gücünün gerçekliği hala doğrudan onaylanamamıştı. Boyle'un ilk grup deneyi doğrudan havanın aktif gücünü göstermek için düzenlenmişti. Hava akışına değinen fiziko-mekanik yeni deneylerde Boyle şunları söylüyor. Atmosfer ağır bir cisim olduğundan hava basıncının özellikle harici bir kuvvetle sıkıştırıldığında havanın kendini asılı durumda tutacak veya kendisine karşı koyan bir güce en az atmosfer kadar direnecek bir akıntı olduğu dalgıçların tarzına bakılarak anlaşılabilir. İnsan yapısı herhangi bir güçle yoğunlaştırılamayan içinde yaşadığımız havanın sadece dirençli bir akışa sahip olmakla kalmayıp aynı zamanda hava dolu bir kesede veya tükenmiş almacımızla şişirilen bir torbayı patlattığında görüleceği gibi bir ölçüde diyebilirim ki aktif akışa sahip olduğu yine dalgıçların tarzından anlaşılabilir. Fakat daha dolaysız bir deney isteniyordu. Havanın aktif akışını göstermek için Boyle ve Hook'un yaptığı düzenek cıva dolu küçük bir tüp ile onu kapatacak genişlikte bir tüpten ibaretti. Cıva küçük bir tüpteki bir miktar sıkıştırılmış havanın basıncına maruz bırakılmıştı. Dış tüp havayla dolu olduğunda basınçlar birbirini dengeliyordu. Fakat dış tüpteki hava boşaltıldığında küçük tüpteki sıkıştırılmış hava cıvayı tüpün üzerine doğru itiyordu. Herhalde hava boşaltıldığında küçük tüpteki cıva şırıl şırıl akmıştır. Hava akışı ile ilgili çalışmaları tamamlamak üzere Boyle sıkışan ve genleşen havanın akış gücünü ölçmeyi teklif etti. Bu basınç artırılarak sütundaki havanın düzeyi düşürüldüğünde akışın arttığını, dış basınç azaltılarak hacim arttırıldığında akışın azaldığını ölçmek anlamına geliyordu. Deney, hava akışının ölçülmesi. Düzenek oldukça basittir. Boyle ve asistan Hook, alttan kıvrılmış, ağzı açık ve kısa tarafı hava geçirmez biçimde kapatılmış uzun bir tüp aldılar. Borunun her iki ucuna dikkatle kağıt şeritler yapıştırıp birer inç arayla taksimatlandırdılar. Tüp daha uzun ve açık olan ucundan cıvayla dolduruldu. Sonra sık sık eğilerek kapalı uçtaki havanın dışarı çıkması sağlandı. Böylece kapalı uçtaki havanın esnekliği öbür uçtaki esnekliği eşit duruma getirildi. Bu yolla basınç eşitlendiğinde açık uçtan cıva dökerek kapalı uçtaki havanın basıncını arttırdılar. Bu işlem kapalı uçtaki hava hacminin yarısına inene dek sürdü. Boyle'un Torricelli tüpü dediği bizimse barometre diyeceğimiz bu tüple iki arkadaş deney boyunca 29 inç cıva sütununa denk olan hava basıncını ölçtüler. Kapalı uçtaki havanın hacmi yarıya indiğinde tüpün açık ucundaki cıva sütunu tam 29 inç yüksekliğindeydi. Kısacası bu gözlem hipotezimizle hem uyuştu hem de onu destekledi. Havanın üzerindeki ağırlık daha büyük olduğunda genişleme çabası ve dolayısıyla direnci daha da arttı. Tıpkı yaylara kuvvet uygulandıkça dirençlerinin de giderek artması gibi. Bu noktada tüp kırıldı. Boyle ve Hook oldukça büyük bir tüple yeniden uğraştılar. Daha yeni ve dayanıklı bir tüp kullanarak havanın cıva sütununa gösterdiği direnç ile sıkışan havanın hacmi arasındaki ilişkiyi anlamak için bir dizi gözlem yapabildiler. Burada bir noktaya dikkat çekmek gerekiyor. Deney sıkıştırma kuvveti uygulandığında havaya ne olduğunu anlamak için değil, havanın uyguladığı kuvvetin sıkıştırılma durumuna bağlı olduğunu göstermek için düzenlenmişti. Bu havanın aktif direncini, akışını ölçme çabasıydı. Bu kez önlemler alındı. Boyle ve Hook taşan cıvanın ziyan olmasını ve tüpün kırılmasını önlemek için tüpü tahta kutu içerisine yerleştirmişlerdi. Büyük ihtimal ilk deneyde bunu göz önüne almadıkları için tüp kırılmış ve bütün cıva yere dökülmüştü. Deney oda sıcaklığında yapıldı. Kapalı havayı ısıtmanın ya da soğutmanın etkisi ne olacaktı? Tüpü ıslak bir bezle sararak soğutmayı umdular. Fakat cıva sanki birazcık büzülmüş gibiydi. Ama bu çok da önemli değildi. Ne var ki tüpün kapalı ucunu bir mum aleviyle dikkatle ısıttıklarında sıcaklık gözle görülür bir etki yaptı. Şekiller içeren tablo tam bir orantı yasasını göstermez. Ama böylesi hassas deneylerde kaçınılmaz kesinlik eksikliği hatalı sonuçlar elde edilmesine yetecek kadardır. Boyle, birkaç deneyi temel alarak evrensel hipotezler formüle etmenin doğru olmadığını çok iyi biliyordu. Fakat tüm bunlar için söz edilen kuramın evrensel ve kesin olarak geçerli olup olmayacağını belirlemek için şansımı denemeyeceğim, diyordu. Sıkıştırma kuvveti yeterince artırıldığında sonsuza yakın bir sıkıştırma gücü altında havanın nasıl bir hal alacağını henüz belki de kimse bilemez. Bu göreceğimiz gibi tam da Amagat'ın ileride yanıt verdiği sorudur. Anlatılan deney yalnızca atmosfer basıncı üzerine çıkan basıncın hava üzerindeki etkisini test etti. Bunun tersi bir basınç düşüşü de olmalıdır ki havayı serbest durumdaki hacminin üzerine genişletsin. Düzenek farklı olmalıdır. Çünkü cıva yüzeyinin alçalmasını ölçecek esnek tüpleri yoktur. Boyle, kuğu tüyü kadar narin bir cam tüp tedarik ettik, diyor. Tüp boyunca üzerinde inç taksimatı bulunan bir kağıt şerit yapıştırdılar. Küçük tüp cıva ile doldurulmuş geniş bir tüpe daldırılmıştı. Böylece cıva bir inç kadar yukarı çıktı. Tüp bir inç hava hapsetmek üzere bal mumuyla kapatıldı. Bundan sonra tüp bir süre bekletildi. Böylece hava bal mumunun sıcaklığıyla birazcık genleşti. Soğutularak eski durumuna getirildi. Narin tüp yukarıya kaldırılarak içindeki havanın basıncı azaltıldı. Böylece hava 1,5 inçe, 2 inçe ve bunun gibi yükseldi. Boyle ve Hook o gün ayrıca havanın barometrik basıncının 29.3/4 inç olduğunu saptamışlardı. Hava ilk hacminin iki katına çıktığında tüpün iki ucunda kalan cıva düzeyleri arasındaki farkın barometre yüksekliğinin yalnızca yarısı olduğuna kanaat getirdiler. Bir hata bulunmuştu. Tüpü yeniden cıvaya daldırdıklarında hava yavaşça atmosfer basıncındaki hacmine ulaştı. Boyle bu yükselmeyi tüpteki cıvada bulunan küçük hava kabarcıklarına bağladı. Hassas bir deneyde kesinliğin kaybedilmesi işte böylesine kolaydır. Boyle'dan sonra gazlar üzerine çalışmalar. Gazlarla ilgili deneylerin gelişmesi 3 farklı çizgi izledi. Boyle ve Hook yalnızca düşük basınç ve sıcaklıktaki hava üzerinde çalıştılar. Andrews, karbondioksite orta düzeyli basınç uygulanarak belli bir sıcaklığa erişildiğinde gazın Boyle yasasına artık uymadığını saptadı. Gerçekte kritik sıcaklığın altında daha fazla soğutulmadan basıncın artırılmasıyla gaz sıvılaşmıştı. Bu çalışmalar E.H. Amagat tarafından genişletilmiştir. Amagat, uzun bir tüpü babasının kömür madenine sarkıtarak işe başlamıştı. Bu yolla çok büyük basınçlar elde etti. Daha sonra sıcaklığı sistematik olarak değiştirmesine izin veren bir düzenekle atmosfer basıncından 400 kat yüksek basınç üretecek mekanik yöntemler geliştirdi. Hidrojen dışında bütün gazların belli bir sıcaklıkta Andrews tarafından bulunan sapmayı sergilediğini gösterdi. Boyle yasası sınırlıydı. Amagat pozitivist değildi. Bir eş ilişkiyle yetinmişti. Gazların yüksek basınç altında neden Boyle yasasına uymadığını açıklamaya çalıştı. Gazların gelişi güzel hareket eden parçacıklar veya moleküller topluluğu olması gerektiğini düşünerek soruna çözüm getirdi. Bu aslında Clausius'un varsayımıydı. Gazları oluşturan parçacıklar gerçekse eğer, onların da gazlar gibi hacmi olmalıydı. Diyelim ki bu hacim A olsun. Öyleyse gaz moleküllerinin hareket ettiği gerçek kullanılabilir hacim, kabın hacmi olan V değil, moleküllerin hacminden geri kalan kabın hacmidir. Yani hacim V-A'dır. Gaz sonsuz bir basınçla sıkıştırılsa bile moleküler hacimden daha fazla sıkıştırılamaz. Basit bir matematiksel bir ilişki bunu ifade edebilir. P çarpı V-A eşittir sabit sayı. İki tarafı da P'ye bölersek şunu elde ederiz. V-A eşittir sabit sayı bölü P. Tam sıkıştırma altında V eşittir A olduğunda şunu elde ederiz. A-A o da 0. 0 eşittir sabit bölü P. Herhangi bir sayının sonsuza bölümü 0 olduğundan P sonsuz olmalıdır. Boyle'un yasasının evrenselliğine ilişkin sorunu çözülmüştü. Amagat deneysel sonuçlarını analiz ettiğinde P çarpı V-A eşittir sabit sayı denkleminde P ve V'nin değerlerini yerine koydukça bunların daha çok bir eğri çizdiklerini gördü. Robert Norman ve Galileo'nun getirdiği önemli bir yenilik ölçüm yapmaktı. Ama yine de Galileo'nun yuvarlanan toplarında ölçümler pek önem taşımaz. Galileo serbest düşme yasasının ne olması gerektiğini biliyordu. Ölçümler sanki ne kadar emin olmamız gerektiğini göstermek için bilinenlere yönelmişti. Boyle'un nasıl bir yasa beklediğini önceden bildiğini söyleyebiliriz. Fakat gazların özellikleriyle ilgili bilimsel çalışmalar tarihinde son söz ölçümlerindir. Amagat Boyle yasasının yanlış olduğunu göstermedi. Boyle yasası kendi genel kuramının özel özel bir durumuydu. Eğer gaz hacmi molekül hacmini ihmal edebileceğimiz kadar büyükse yeni yasa eskisine dönüşür. D. Başka türlü araştırılması olanaksız süreçlerin taklidi. Buraya kadar verilen örneklerde deneyici deney nesnesi üzerinde doğrudan çalışabiliyordu. Ama gözlemden ve deneysel kontrolden uzak süreçler de vardır. Üstelik bunlar tuhaf doğa olaylarının meydana gelmesinde belirleyici olabilirler. Bu tür olguları incelemek için bilim adamları üzerinde inceleme konusunun oluşumunu örnekleyen sistemler kurarlar. Her şey model üzerinde denenir. Bu tür deneylere verebileceğimiz en iyi örnek herhalde Freiburg'lu Theodoric'in yağmur tanelerini taklit eden cam küreler kullanarak gökkuşağının oluşumunu incelemesiydi. 8. Freiburg'lu Theodoric, gökkuşağının nedenleri. Theodoric'in 1250'den az önce Almanya'da doğduğu sanılıyor. 1275'den 1277'ye kadar Paris'te çalıştığı biliniyor. Dominikendi, 1293'den 1296'ya kadar Almanya eyaletinin üst düzey yönetiminde görev aldığına göre tarikatında çok önemli bir konuma sahip olması gerekir. 1304'te Tools'taki genel bölüme atandı. O dönemde Dominikenlerin genel başkanı olan Aymeric de aynı şehirdeydi. Theodoric'i gökkuşağı üzerine düzenli çalışmalar yürütmesi için o teşvik etti. Bu olay onun ışık hakkındaki çalışmalarını topladığı De Iride, gökkuşağı hakkında adlı büyük yapıtının ne zaman yazıldığını çıkarmamıza yardım etmektedir. Aymeric'in genel başkan olduğu 1304-1311 arasında yazılmış olmalıdır. Bazı nedenlerden ötürü Theodoric sonraki hayatında öğretmeyi bıraktı. Kendini kilise idaresine verdi. Bilimsel çalışmalarını bu iş değişikliğinden önce tamamladığı düşünülebilir. 1310'da Piacenza'daki tarikatın genel merkezine atandı. Muhtemelen kısa bir süre sonra öldü. Theodoric'in en çağdaş biyografisini yazan William Wallace, onun bir ölçüde bağımsız düşünceli bir kimse olduğunu söylüyor. Yaşadığı dönemde dinsel kurallar çok katıydı. Olur olmaz kişisel ilgiler peşinde koşmak pek kolay değildi. Wallace, Theodoric'in araştırmalarının yayınlanmasındaki bariz ketumluğa dikkat çekiyor. Almanya'da Almanca din dersi vererek büyük itibar kazanması, yansız tutumun bilime kapalı olmadığının bir göstergesidir. De Iride'de sergilenen bilimsel incelemeler, Theodoric'in antik kaynaklardan ya da kendi düşüncesinden türetilen her bilgiyi büyük bir titizlikle denediğini göstermektedir. Eser, edilgen bir düşünce aktarımı ya da yalnızca geleneksel otoritelerin skolastik onayı olmaktan uzaktır. Orta Çağ biliminde Aristoteles'in yapıtlarından kalan malzeme temcit pilavı gibi işlenmesine karşın yer yer büyük atılımlarda yapılıyordu. Deneysel bilimler alanında Theodoric'in gökkuşağı ile ilgili çalışması bize ulaşan en etkileyici atılım olsa gerek. Üstelik bu çalışma gökkuşağının ilkece hala kabul gören öyküsünü anlatmaktadır. Theodoric'ten önce gökkuşağı çalışmaları, gökkuşağını anlama merakı, ışık ve etkilerinin araştırılmasında iki önemli noktaya dikkat çekti. 1. Renkler nasıl oluşur? 2. Yansıma ve kırılma olgularında görülen göz alıcı geometrik düzenliliğin açıklaması nedir? Gökkuşağı bu problemleri çok özel bir tarzda ortaya koyar. Renkler neden her zaman bulundukları düzeni korurlar? Gökkuşağı neden hep böyle çok özel ve değişmez bir geometrik biçimdedir? Neden bir çember yayı biçimindedir? Ve neden yayın tepe noktası ile ufuk çizgisi arasındaki açı hiçbir zaman değişmez? Bu sorular ışığa merak salmış bir doğa bilimleri öğrencisinin karşılaşacağı konuların tümünü gösteriyor. Meteorologica'da 3. kitap Aristoteles'in sunduğu çözüm şudur.